Ayrım 22, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 209. Kurumuş kanyonlar ve aralarındaki yaylalar Nadia'ya Anıtlar Vadisi'nde olduğu gibi kuru vadileri, dik platoları ve tek tük kaya artıklarıyla Amerikan kovboy filmlerindeki manzarayı hatırlattı. Ama buradaki görüntü 4 gün boyunca sürecekti. Sırayla bir dizi isimlendirilmemiş kanalın Şalbatana, Simut, Tiu ve ardından Ahres'in üzerinden geçtikleri süre boyunca. Hepsi de yüzeye fışkırıp aylarca Mississippi'den 10.000 kat daha hızlı bir şekilde akan dev seller tarafından oluşturulmuştu. Nadia ile Arkady altlarındaki kanyonlara bakarken bundan söz ettiler. Ama böyle devasa selleri düşlemek oldukça güçtü. Şimdi büyük boş kanyonlardan rüzgar dışında hiçbir şey geçmiyordu. Fakat rüzgarlar işlerini oldukça iyi yapıyor, böylece Arkady ve Nadia başka değirmenler indirmek için günde birkaç kez alçalıyorlardı. Sonra Ares Vallis'in doğusundan tekrar Zante'nin yoğun biçimde kraterlenmiş yüzeyine doğru süzüldüler. Toprağın her yeri bir kez daha kraterlerle lekelenmişti. Büyük kraterler, küçük kraterler, eski kraterler, yeni kraterler, kenarları daha yeni kraterlerle dağılmış kraterler, zeminleri daha küçük 3-5 kraterle zedelenmiş kraterler, çarpma daha dün olmuş gibi taptaze görünen, şafakta ve alacakaranlıkta yaşlı platoya gömülmüş kavisler gibi zar zor görülen kraterler. Schiaparelli'nin 100 kilometre uzunluğundaki eski ve devasa bir kraterin üstünden geçtiler. Merkez yumrusunun üstünde süzülürken krater yamaçları dünyanın kıyısındaki tepelerden kusursuz bir çember oluşturan ufku biçimlendiriyordu. Sonrasında rüzgar birkaç gün boyunca güneyden esti. Bir başka eski büyük krater olan Cassini'yi uzaktan görebildiler ve yüzlerce daha küçüğünün üstünden geçtiler. Her gün birkaç değirmen indirdiler. Uçuş onlara gezegenin boyutlarına dair daha güçlü bir bilinç vermişti. Plan onlara sanki Antarktika'nın üzerinden uçuyor ve buzu bir dizi kamp ocağı bırakarak eritmeye çalışıyorlarmışçasına gülünç gelmeye başlamıştı. ''Bir değişiklik olması için milyonlarca bırakmamız gerekiyor.'' dedi Nadia, bir indirmenin ardından yükselirken. ''Doğru.'' dedi Arkady. ''Fakat Saks milyonlarca düşürmek isteyebilirdi. Durmaksızın onlardan üretebilecek bir üretim hattı var. Tek sorun dağıtım. Ayrıca bu onun kafasında sistemin yalnızca bir parçası. Kuzeybatının tamamını kaplayan Cassini'nin son yayına doğru işaret etti. Saks şunun gibi birkaç delik daha açmak isterdi.'' Satürn'den ya da eğer bulabilirse asteroid kuşağından biraz buzlu küçük aycık alır, sonra onları iteleyip Mars'a çarptırır. Sıcak kraterler yarat, permafrostu erit, vaha gibi olurlar.
Kuru vahalar ama değil mi?
Girişte buzun büyük bölümünü kaybedersin ve gerisi de çarpmayla kaybolur.
Elbette, fakat havada çok daha fazla su buharı olur.
Ama sırf buharlaşmayacak, birleşen atomlarına da ayrılacak.
Bir kısmı, fakat hidrojen ve oksijen her ikisinden de fazla olurdu.
Yani hidrojen ve oksijeni Satürn'den mi getiriyorsun? Yapma, burada her ikisinden de bir sürü var zaten, biraz buz parçalayabilirsin.
Bu da Saks'ın fikirlerinden biri sadece.
Buna en ne derdi, merak ediyorum doğrusu. İç çekti ve bu konuda düşündü. Yapılacak şey sanırım onu bir hava freniyle yavaşlatarak atmosferden bir buz asteroidi geçirmek olurdu. Bu onun moleküllerine parçalanmadan yanmasını sağlar. Atmosferde su buharı olur ki bu da işe yarar. Üstelik aynı anda 100 hidrojen bombası patlatılıyormuş gibi yüzeyi bombalamamış olursun. Arkady başını sallayarak onayladı.
İyi fikir, bunu Saks'a söylemelisin.
Ona sen söyle. Cassini'nin doğusunda arazi her zamankinden daha da engebeleşmişti. Burası şiddetli bombardımanın ilk yıllarında çözülme derecesine dek kraterlenmiş, gezegen üzerindeki en eski yüzeylerden biriydi. Cehennemi bir çağdı Nuh çağı, bunu yüzeyden okuyabilirdiniz. Devasa bir siper savaşının ardından kalan bir tarafsız bölge. Görüntü insana bir süre sonra bir tür uyuşukluk veriyordu. Kozmolojik bir çöküntü. Uçmayı sürdürdüler. Doğuya, kuzeydoğuya, güneydoğuya, güneye, kuzeydoğuya, batıya, doğuya, yine doğuya. Sonunda Zante'nin soluna geldiler ve Svaitis Major Platinia'nın uzun yamacını inmeye başladılar. Zante'den daha düşük yoğunlukta kraterlenmiş bir lav düzlüğüydü burası. Toprak aşağıya doğru eğimlendikçe eğimlendi ve sonunda düz zeminli bir havzaya açıldı. Isidis Planitia, Mars üzerindeki en alçak noktalardan biriydi. Bu durum kuzey yarıkürenin bir özelliğiydi. Güneyin yaylalarının ardından iyice düz, yassı ve alçak görünüyordu. Burası da çok geniş bir bölgeydi. Mars'a gerçekten çok fazla toprak vardı. Sonra bir gün yüksekleri gezmek için yükseldiklerinde doğu ufkunun üzerinde bir zirve üçlüsü belirdi. Elysium'a gelmişlerdi. Gezegenin sahip olduğu Tarsis benzeri tek yükselim kıtasına. Elysium Tarsis'ten çok daha küçük bir yükselimdi ama yine de büyüktü. 1000 kilometre çapındaydı. Çevresindeki araziden 10 kilometre daha yüksek bir kıtaydı. Tarsis'te olduğu gibi kırık toprak parçalarıyla ve yükselmenin neden olduğu çatlak sistemleriyle halkalanmıştı. Bu çatlak sistemlerinin en batısındakinin Hephaistus Fossae'nin üzerinden uçtular ve orada akıl almaz bir manzarayla karşılaştılar. Kaya yatağındaki pençe izleri gibi görünen birbirine paralel 5 uzun ve derin kanyon. Elysium korkunç görünüyordu, şekil olarak bir eğer gibi. Elysium Mons ve Hecates Tholus uzun bir omurganın iki ucunda yükseliyordu. Noktaladıkları yükselimden 5000 metre daha yüksektiler. Ürpertici bir görüntüydü. Elysium'un her şeyi Nadia ve Arkady'nin Zeppelin buraya uçana dek gördükleri her şeyden daha büyüktü. İkisi dakikalarca soluksuz kaldılar. Koltuklarında her şeyin yavaşça onlara doğru gelmesini izleyerek oturup kalmışlardı. Konuştuklarında bu sadece sesli düşünmeydi. ''Kara kurum gibi görünüyor'' dedi Arkady. Çöl Himalayaları ama bunlar çok daha basit. Şu volkanlar Fuji gibi. Belki bir gün insanlar onlarda haç yolculuğuna çıkar. Bunlar çok büyük dedi Nadia. Tarsis volkanlarının nasıl olacağını düşlemek çok güç geliyor. Tarsis volkanları bunlardan 2 kat büyük değil miydi? En az. Fuji gibi görünüyor ne dersin?
Yo, bu çok daha az dik. Sen Fuji'yi gördün mü ki?
Yo.
Bir süre sonra en iyisi bütün bu lanet şeylerin çevresini dolaşmayı deneyelim dedi Arkady.
Bunları aşacak kadar yükselebileceğimizi sanmıyorum.
Böylece pervaneleri çalıştırdılar ve olabildiğince sertçe güdeye itildiler. Doğal olarak rüzgarlar da yardım etti. Çünkü onlar da kıtanın çevresinden dolanıyorlardı. Böylece okbaşı güneydoğuya Cerberus denen engebeli bir dağlık bölgeye doğru uçtu. Ertesi gün boyunca ilerleyişlerine ağır ağır sollarına geçen Elysium'un manzarasıyla izleyebiliyorlardı. Saatler geçti, kütle yan pencerelerinden kayıp geçti. Kayışın yavaşlığı bu dünyanın ne kadar büyük olduğunu apaçık kılıyordu. Mars, yeryüzü kadar toprak yüzeyine sahiptir. Herkes söylerdi bunu, fakat sözün gelişi. Elysium'un çevresinde yaptıkları dolaşma bu konuda elle tutulur bir kanıttı. Günler geçiyordu. Keskin sabah havasında karmakarışık kızıl bir arazinin üstünde, yukarıda, gün batımındaysa demir atmış bir şekilde havada aşağıda sallanıp duruyorlardı. Bir akşam değirmenlerin sayısı azaldığında kalanları yeniden düzenlediler ve yataklarını sancak pencerelerinin altına çektiler. Bunu hiç tartışmadan sanki yer olunca yapacakları bir şeymiş gibi yaptılar. Sanki bunu yapmak için çoktan anlaşmışlar gibiydi. Sıkışık gondolun içinde eşyaların yerini değiştirerek dolanırken bütün yolculuk boyunca olduğu gibi çarpıştılar ama bu sefer bilerek en başından beri ne olduklarını vurgulayan anlamlı bir sürtünmeyle birlikte oluyordu bu ve kazalar oynaşmaya döndü. Sonunda Arkady kahkahalara boğuldu ve kadını koca bir ayı gibi kucakladı. Nadia kendilerini yeni ikili yataklarına doğru iteledi ve yeni yetmeler gibi öpüşüp gece boyunca seviştiler. Ardından beraber uyudular. Zeplin iplerini hafif hafif çekiştirirken şafağın kızıl parıltısında ve yıldızlı kara gecelerinde sık sık seviştiler. Konuşarak yan yana yattılar. Kucaklaştıklarında havada süzüldükleri hissi çok daha belirgindi. Tren ya da gemiden çok daha romantikti. ''Önce arkadaş olduk.'' dedi Arkadi bir keresinde. ''Bu bizi farklı kılıyor değil mi?'' Bir parmağıyla dürttü kadını. ''Seni seviyorum.'' Sanki diliyle sözcükleri sınıyormuş gibiydi. Nadia bunu adamın çok sık söylemediğini anladı. Bunun onun için çok anlamlı olduğunu, bir tür karar olduğunu anladı. Fikirler adam için ne kadar da önemliydi. ''Ben de seni seviyorum.'' dedi. Ve sabahları Arkadi daracık kondolun içinde çırılçıplak, kızıl saçları ufuktan gelen sabah ışığı sayesinde başka her şey gibi bronzlaşmış olarak geziniyor, Nadia onu yattığı yataktan öylesine dinginlik ve mutluluk içinde seyrediyordu ki, oluşan uçuyormuş hissinin belki de sadece Mars G'sinden kaynaklandığını hatırlatmak zorunda kalıyordu kendisine. Ama öyle hoştu ki. Bir gece uyumadan önce Nadia adamı şüpheyle sordu. ''Neden ben?'' ''Ha?'' Adam neredeyse uyumuştu. ''Dedim ki neden ben? Yani Arkadi Nikolayevich, buradaki bütün kadınları sevebilirdin, onlar da seni severdi. İstesen Maya'yı alabilirdin.'' Adam bir kahkaha attı. ''Maya'yı alabilirdim, aman aman. Maya Katerina'nın keyfini çıkarabilirdim. Tıpkı Frank ve John gibi.'' Kahkahalar attı ve birlikte gürültüyle güldüler. ''Nasıl da kaçırdım böylesi bir keyfi, ne aptalım!'' Nadia onu çimdikleyinceye kadar kıkırdamayı sürdürdü. ''Tamam, tamam, bir başkası olsun öyleyse, güzel olanlar, Janet, Ursula ya da Samantha.'' ''Aman!'' dedi adam Nadia'ya bakmak için dirseğinin üzerinde doğruldu. ''Güzelliğin ne olduğunu gerçekten bilmiyorsun değil mi?''
''Kesinlikle biliyorum.'' dedi Nadia inatla.
Arkadi aldırmadan konuşmayı sürdürdü. ''Güzellik, güç, incelik, doğru tavır, işleve uygun biçim, zeka ve mantıklılıktır. Genellikle,'' sıratıp kadının göbeğine dokundu, ''eğimlerle dışa vurur.''
''Eğimlerim var.'' dedi Nadia elini iteleyerek.
Adam eğilip göğsünü ısırmaya çalıştı ama Nadia engelledi. ''Güzellik sensin Nadejda Fransine. Bu ölçütlerle sen Mars kraliçesisin.''
''Mars prensesi.'' diye dalgınca düzeltti.
''Evet öyle Nadejda Fransine Çernişevski. Dokuz parmaklı Mars prensesi.''
''Pek geleneklere uygun biri değilsin.''
''Yoo.'' diye uğuldadı. ''Hiç de olduğumu söylemedim. Belli seçim komitelerine belki. Geleneklere uygun biri.'' ''Ha ha ha ha ha. Geleneklere uygun adamlar Maya'yı alırlar. Bu da onların ödülüdür.'' Yeniden vahşi bir adam gibi güldü. Bir sabah Cerberus'un parçalanmış son tepelerini açtılar ve Amazonis Planitia'nın dümdüz tozlu ovasının üstünde süzülmeye başladılar. Arkadi yaşlı Cerberus'un son iki tepeciğinin arasındaki bir geçide değirmen yerleştirmek için zeplini aşağı indirdi. Vinç kancasının üzerindeki kelepçede bir sorun oldu. Fakat ve yolun tam yarısındayken açılıverdi. Yel değirmeni güm diye yere oturdu. Gemiden sorunsuz görünüyordu. Ama Nadia giyinip bir askıyla aşağıya indiğinde ısıtıcının zeminden çatladığını gördü. Orada ısıtıcının ardında bir topak vardı. Kutunun içinde karanlıkta yer yer mavi olan tuhaf yeşil bir şeyler. Bir tornavidayla uzanıp dikkatle kurcaladı.
''Kahretsin.'' dedi.
''Ne?'' dedi Arkadi yukarıdan. Ona aldırmayıp maddenin bir kısmını vidalar ve somunlar koyduğu bir torbaya doldurdu. Askıya geçti.
''Beni yukarı çek.'' diye emretti.
''Sorun ne?'' diye sordu Arkadi.
''Beni hemen yukarı çek.''
Arkadi bomba cumbasının kapılarını kadının ardından kapattı. Kadın kendisini askıdan çıkarırken yanına geldi. ''Ne oluyor?'' Kadın başlığını çıkardı.
''Ne olduğunu biliyorsun piç herif.''
Bir yumruk salladı ve adam geri sıçrayarak değirmenlere çarptı. ''Ah!'' diye bağırdı. Sırtına bir pervane kanadı batmıştı. ''Hey, sorun nedir Nadia?'' Torbayı yürüyüş giysisinin cebinden çıkardı ve adamın önünde salladı.
''Sorun bu. Bunu nasıl yapabildin? Bana nasıl yalan söyledin? Piç herif, bunun başımıza nasıl bir bela açacağının farkında mısın?
Buraya gelecek, bizi yeryüzüne geri gönderecekler.
Arkady çenesini ovuşturuyordu ve gözleri irileşmişti. Sana yalan söylemem Nadia, dedi samimi bir biçimde. Dostlarıma yalan söylemem, şuna bir bakayım. Bir süre karşılıklı bakıştılar. Adamın kolu torbaya ulaşmak için uzanmıştı ve irislerinin çevresinde gözlerinin akı görünüyordu. Omuzlarını silkti, Nadia'ya kaşlarını çattı. Gerçekten bilmiyor musun, diye yineledi. Neyi bilmiyor muyum? Adamın aptal numarası yapacağına inanmıyordu. Bu onun tarzı değil. Bu da her şeyi tuhaflaştırıyor. Değirmenlerimizin en azından bir bölümü küçük yosun çiftlikleriymiş meğerse.
Ne?
Her yere bırakıp durduğumuz lanet olası yel değirmenleri, dedi kadın. Tıka basa Vlad'ın yeni yosunu, likeni ya da her neyse onunla dolu, bak. Küçük torbayı minicik mutfak masasının üzerine koydu, sonra bir parçasını çıkarmak için tornavidayı kullandı. Küçük mavimsi liken yığınları, eski bir ucuz romandan fırlamış Marslı yaşam biçimleri gibiydiler. Öylece baktılar.
Kahrolayım ki, dedi Arkady, öne doğru eğildi ve gözlerini masadaki şeye bir santimetre kalıncaya kadar yaklaştırdı.
Bilmediğine yemin mi ediyorsun, diye bastırdı Nadia.
Yemin ederim, bunu sana yapamam Nadia, biliyorsun.
Kadın derin bir soluk aldı. Yani anlaşılan dostlarımız bunu bize yapabilirmiş.
Adam doğruldu, başını sallayarak onayladı. Doğru.
Kafası karışmıştı, düşünüyordu. Yel değirmeni kasalarından birine yaklaşıp onu diğerlerinden uzaklaştırdı.
Neredeydi?
Isıtıcı levhanın arkasında. Nadia'nın takımlarıyla uğraşıp açtılar. Levhanın ardında bir tepe altı yosunu kolonisi vardı. Nadia levhanın kenarlarını yokladı ve levhanın üstünün taşıyıcı yüzeyiyle buluştuğu yerde bir çift küçük menteşe keşfetti.
Bak, açılmak üzere yapılmış.
Ama kim açacak, dedi Arkady.
Telsiz.
Kahretsin.
Arkady kalkıp daracık koridorda ileri geri yürümeye başladı.
Yani?
Şu ana kadar kaç zeplin yolculuğu yapıldı, 10 mu, 20 mi? Hepsi de bunları mı indiriyor?
Arkady kahkahalar atmaya başladı. Başını geri attı ve büyük deli sırıtışı kızıl sakalını ikiye ayırdı. Karnını tutana kadar güldü.
Ah!
Durumun hiç de gülünç olmadığını düşünen Nadia bile bu manzara karşısında sırıtmaya başlamıştı.
Gülünç değil, diye itiraz etti. Başımız büyük belada.
Belki, dedi adam.
Kesinlikle hepsi senin hatan. Remor Parkı'ndaki şu budala biyologlardan biri senin anarşist gevezeliklerini ciddiye almış.
Şey, dedi adam, bu en azından piçlerin yararına bir şeydir. Yani?
Mavi nesne toprağına bakmak için mutfak masasına yöneldi.
Tam olarak kimden söz ediyoruz sanıyorsun zaten? Arkadaşlarımızın kaçı bu işin içinde ve neden bunu bana söylemediler?
Bu gerçekten içinden çıkılmaz bir şeydi. Aslında üzerine düşündükçe daha çok canı sıkılıyordu. Çünkü bu yosunların anlamı ekibin içinde BMMİB yönetiminin dışında davranan ama bu türden bir eğilimin ilk ve en gür sesli yandaşı olsa bile Arkady'yi içlerine almayan bir alt kültür var demekti. Peki bu ne demekti? Bu insanlar onun yanındaydı ama ona güvenmiyor muydu? Karşıt bir programları olan muhalifler mi vardı? Bunu bilmenin hiçbir yolu yoktu. Sonunda demir alıp Amazonis üzerinde ilerlediler. Petty adlı orta büyüklükte bir kraterin üstünden geçerken Arkady değirmen için harika bir yer olduğunu söyledi. Ama Nadia sadece homurdandı. Konuyu yeniden konuşarak uçup geçtiler. Belli ki biyomühendislik laboratuvarlarındaki bir takım kişiler bu işin içindeydi. Büyük olasılıkla çoğu, belki de hepsi. Sonra Saks'ın yel değirmenlerinin tasarımcısının da bu işin içinde olduğu açıktı. Hiroko da değirmenlere destek vermişti ama neden olduğunu anlayamamışlardı. Böyle bir şeyi onaylayıp onaylamayacağını yargılamak güçtü. Çünkü Hiroko fikirlerini pek açmazdı ama bu olasıydı. Konu üzerinde konuşurlarken değirmeni tamamen parçaladılar. Isıtıcı levha yosun içeren bölmenin kapısıymışçasına ikiye katlanıyordu. Kapı açıldığında yosunlar sıcak levhanın varlığı yüzünden çevresinden bir parça daha sıcak olan bir alana yayılacaktı. Yani her değirmen bir mikro vaha işlevi görüyordu. Yosunlar onun yardımıyla yaşayabilir ve sıcak levhanın ısıttığı alanın ötesine taşabilirlerse ne âlâ. Taşamasalar da Mars'ta oldukça işe yarayacaktı. Sıcak levha yosunlara hiç değilse iyi bir başlangıç sağlıyordu. Ya da tasarlayanlar böyle düşünmüş olmalıydılar.
Johnny Appleseed'e döndük dedi Arkady.
Johnny ne?
Bir Amerikan halk hikayesi. Kadına hikayeyi anlattı.
Evet haklısın, şimdi kıçımızı tekmelemek için peşimize Paul Bunyan takılacak.
Dipnot, Paul Bunyan, Amerikalıların çok güçlü olduğuna inanılan efsanevi ormancısı. Tıpkı elma ağaçları diken Johnny Appleseed gibi.
Ha? Kesinlikle hayır. Koca adam Paul Bunyan'dan çok daha iridir, inan bana.
Koca adam mı?
Bilirsin, Mars toprağında bulunan izlerine verilen bütün o isimler. Koca adamın ayak izleri, koca adamın banyosu, koca adamın golf sahası ve benzeri.
Ha, evet.
Her neyse, neden belaya gireceğimizi anlamıyorum. Biz hiçbir şey bilmiyorduk.
Şimdi kim inanır buna?
Haklısın. Bu piçler böylece beni avladılar.
22. ayrımın sonu. Sayfa 218.